Ayrım 26. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç, sayfa 335. Evliliğin temeli takva üzerine olursa. Menkıbe 1. 40 gün bekledi. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin makam ve mevki sahibi kimseler bu kızı isteyince hiçbirine vermedi. Bu zatın mübarek adlı bağı bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan 2 ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi bundan üzüm isteyince toplayıp getirdi. Getirdiği üzüm çok güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi, o da ekşi çıktı. Efendisi bahçede o kadar üzüm var, niçin böyle üzüm getiriyorsun demekten kendini alamadı. Mübarek, efendim ekşisini tatsını bilmiyorum diye cevap verdi. Bağ sahibi, subhanallah, 2 aydır bağdasın, daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilmiyorsun diye çıkıştı. Mübarek onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğunu biliyordu. Efendisi, niçin onlardan yemedin deyince, siz benden bağınızdaki meyvelerin muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelebilir miyim cevabını verdi. Efendisi böyle bir haseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübarek'in bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek, sana bir şey soracağım diye söze başladı. Sonra, benim bir kızım var. Malı makamı yüksek, pek çok kimse onu ister. Hangisine vereceğim, ne yapacağım bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Sen ne dersin diye sordu. Mübarek bu söze karşı şöyle dedi. Efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, Allah-u Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamanımızda ise mala ve makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç. Bunun üzerine efendisi, ben dindarlığı ve takvayı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü sende haramlardan kaçma, dinine bağlılık, iyi hal, emanet ve güvenirlik gördüm ve bunları sende buldum dedi. Oysa kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, böyle olunca evlenmelerinin garip karşılanacağını, hem kızın buna razı olmayacağını bir bir anlattı. Akılda öyle diyordu. Ancak kadı kararlıydı. Kalk eve gidelim dedi. Eve varınca hanımına, bu salih, dindar, takva sahibi bir köledir. Kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin fikrin ne? Deyince hanımı, sen bilirsin fakat bir de kıza soralım cevabını verdi. Anne durumu kızı açıp babasının niyetini söyleyince kız da bu hususta her şeyi anne ve babasına bıraktığını bildirdi. Kadın kızın razı olduğunu babasına anlatınca nikahları kıyıldı, düğün yapıldı fakat mübarek kızın yanına gitmiyordu. Bu hal 40 gün sürdü. Bir vesileyle anne durumdan haberdar olunca dayanamadı. Kızımızı kölene verdin, aradan bunca zaman geçti halde dönüp yüzüne bile bakmadın. Bu yaptığı nedir, bu nasıl iş diye şikayet ve sistemde bulundu. Bunun üzerine kadı, ey mübarek, kızıma naz mı ediyorsun, niçin yanına gitmiyorsun demekten kendini alamadı. Buna karşılık damat, ey efendim, bu nasıl söz, sizin kerimenize naz etmek ne haddime, lakin kadısınız. Ola ki kızınız şüpheli bir şey yemişti. Şüpheden uzak olmak için bu zamana kadar bekledim ve ona helal yemek yedirdim. Belki Allah-u Teala bize salih bir evlat verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur dedi. 40 gün geçtikten sonra ehline yaklaştı. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için Allah-u Teala ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. İşte bu Abdullah, Tebe-i Tabi'nin büyüklerinden, evliyanın meşhurlarından Abdullah bin Mübarek'tir. Menkıbe 2. Böyle babadan böyle evlat olur. Tabiinden İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen evliyanın ve alimlerin en büyüklerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin babası Sabit Hazretleri daha bekar iken temiz ahlaklı, takva ve vera sahibiydi. Zühdü, salah ve ilmi pek çoktu. Yüzünde bir nur vardı. Bir gün bir dere kenarında abdest alıyordu. Suda bir elma gördü. Elmayı alıp abdestten sonra elinde olmayarak dişledi. Fakat tükründe kan gördü. Kendi kendine, şimdiye kadar bana böyle bir hal olmamıştı. Buna sebep ısırdığım elma olmadı dedi ve buna pişman oldu. Elma sahibini bulup helalleşmek için dere boyunca gitti. Nihayet ısırdığı elmanın ağacını buldu. Ağacın sahibini aradı. Onun cömert ve ihsan sahibi biri olduğunu öğrendi. Oradakiler, çok cömert ve ihsan sahibidir. Elma ağacındaki bütün elmaları alsan alma demez. Bir tane elmadan ne çıkar dediler. Sabit aramalardan sonra bahçenin sahibini buldu ve "Ya elmanın parasını al yahut helal et," dedi. Bahçe sahibi onun haramlardan ve şüphelilerden sakınma hususundaki gayretini görüp hareketinin doğru olup olmadığını kontrol etmek istedi. Sabit'e "Helal etmem için ne vereceksin?" diye sordu. Sabit "Altın istersen altın, gümüş istersen gümüş," dedi. Bahçe sahibi "Ben altın, gümüş istemem. Kıyamet günde senden davacı olmamamı istiyorsan bir teklifim var. Onu kabul edersen hakkımı helal ederim," dedi. Sabit "Teklifin nedir?" diye sordu. Bahçe sahibi "Benim bir kızım var. Gözleri görmez, kulakları duymaz, dili söylemez, ayakları yürümez. Bunu sana nikah etmek istiyorum. Kabul edersen elmayı sana helal ederim. Yoksa yarın kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzurunda seni mahcup ederim," dedi. Sabit kendi kendine, "Ey dininde sabit olan sabit, kıyamette tehlike ve sıkıntılara maruz kalmaktansa buna dünyada katlanmak daha iyidir," deyip kabul etti. Bahçe sahibi teklifinin kabul edildiğini görünce böyle bir kimseye kızını vereceği için çok sevindi, nikahı yapıldı. Gece olunca sabit üzüntüyle nikahlısının bulunduğu odaya girdi. Orada gayet süslü, güzel, sağlam, görür, işitir, konuşur, yürür bir hanımla karşılaştı. Hanım efendi kalkıp sabiti karşıladı, saygı dolu ifadelerle konuştu. Sabit kendi kendine, "Ya Rabbi bu ne iştir, hayal mi yoksa rüya mı?" dedi. Hanımın kendi nikahlısı olduğundan şüphelenip odadan geri çıkmak istedi. Hanım, "Niye çıkıyorsun ey Allah-u Teala'nın sevgili kulu, senin helalin benim," dedi. Sabit ona, "Baban seni bana kötüledi, kördür, sağırdır, dilsizdir, kötürümdür," diye tarif etti. "Sen ise ne güzel yürüyorsun ve ne iyi konuşuyorsun, niçin böyle söyledi, şaştım doğrusu, muhakkak bunda bir hikmet vardır," dedi. Nikahlısı kız, "Bu bir sırdır, izin ver açıklayayım. Babamın sözünde yalan yoktur. Dinini kayıran ve seven bir insandır. Seneler oluyor bu evden dışarı çıkmış değilim. Şimdiye kadar hiçbir yabancı yüzümü görmedi. Ben de bir yabancı yüz görmedim. Bu sebeple gözlerim harama kördür. Kulağım bir yabancı söz duymamış ve günah işlememiştir. Bunun için günaha karşı sağırdır. Ayaklarım günah yerlerine gitmez. Bunun için kötürümüm. Dilimden hiç kötü söz, günaha sebep olan bir kelime çıkmadı. Onun için dilsizim. Babamın sözlerindeki hikmet budur," dedi. Bu sözleri duyan Sabit bin Züta Allah-u Teala'ya şükretti ve "Ya Rabbi, sen her şeye gücü yetensin," dedi. Haramlardan ve şüphelilerden sakınma ve iffet esasları üzerine kurulan bu evlilikten ilim, irfan ve takva sahibi olacak olan Numan isminde bir çocuk dünyaya geldi, büyüdü, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam oldu. Hanefi mezhebi Osmanlı Devleti zamanında her yere yayıldı. Devletin resmi mezhebi gibi oldu. Bugün dünya yüzünde bulunan ehli İslam'ın yarıdan fazlası ve ehli sünnetin pek çoğu Hanefi mezhebine göre ibadet etmektedir. Menkıbe 3. Hanım takva ehli olunca. Büyük velilerden Şah Şuca Kirmani Hazretlerinin bir kızı vardı. Kirman valileri ona talipti. Şah onlardan 3 gün mühlet istedi. Bu 3 gün içinde mescitleri dolaştı. Güzel namaz kılan bir genç gördü. Namazı bitirinceye kadar onu seyretti. Sonra yanına gidip, "Ey genç, evli misin?" diye sordu. Genç, "Hayır," deyince ona, "Kur'an-ı Kerim okuyan, takva sahibi ve güzel bir kızla evlenmek ister misin?" dedi. Genç, "Bana kim kız verir ki? Dünyada 3 dirhemden başka hiçbir şeyim yok," dedi. "Ben veririm. Bu 3 gümüşün biriyle ekmek, biriyle katık, biriyle güzel koku satın al," dedi. Şah Şuca kızını o genç ile evlendirdi. Kızı o fakir gencin evine girdiğinde bir kuru ekmek parçası gördü. "Bu nedir?" diye sorunca genç, "Senin nasibindir. Yarın sabah yemek için ayırmıştım," dedi. Şah'ın kızı babasının evine doğru gitmeye başlayınca genç, "Ah, ben Şah'ın kızının benim yanımda durmayacağını bilmiştim," dedi. Kız bunu işitince, "Ben senin fakirliğin sebebiyle gitmiyorum. İmanının zayıflığı için gidiyorum. Sen akşamdan sabahın ekmeğini hazırlıyorsun. Ben ise babama şaşıyorum. Bunca senedir yanındayım. Bana seni haramlardan kaçan, dünyayı hiç düşünmeyen birine vereceğim," derdi. "Bugün öyle birine verdi ki Rabbine itimat etmiyor, rahat içinde bulunmuyor. Bu evde ya ben kalırım ya bu ekmek. Sen karar ver," dedi. Genç ekmeği bir fakire verdi. Şah'ın kızı geri döndü ve onunla mesut olarak yaşadı. Menkıbe 4. Osman'ın ayaklarına yüzünü sürüp özür dile. Hatip Ekrem Efendimizin kerimeli Rukiye validemiz Hazreti Osman'ın kendisi üzerine cariye aldığında kırılmıştı. Bunu Hazreti Osman'ın yüzüne vurmayıp hemen zerafetle izin isteyip babamın saadet hanelerine gitmek istiyorum dedi. Hazreti Osman izin verdi ama içine tesir edip kalbine ateş düştü. Kendi kendine dedi ki, Habibullah Efendimiz'e varıp benden şikayet ederse benim halim nice olur. Ne dünyada ve ne ahirette yerim kalır deyip derhal abdest alıp mübarek yüzünü ve sakalını kara toprağa sürüp feryat ve figan ile Hak Teala'nın dergah-ı âlisine tedarrü ve niyaz etti. Hazreti Rukiye de Sultan-ı Kainat'ın saadet hanelerine vardıkta Server-i Enbiya Rukiye validemizin yüzünde sıkıntı eseri görüp sual buyurdular ki, ey benim ciğerparem, nedir halin, niçin sıkıntıdasın? Hazreti Rukiye elinde olmayarak ağlayıp üzüldüğü hususu arz etti. Hazreti Habibullah, ey benim kızım, eğer Allahu Tebareke ve Teala'nın rızasını ve benim rızamı istersen bir an durma, var evine ki Osman'ın ayaklarını yüzünü sürüp özür dile. Yoksa ne hakkın huzurunda ne de benim huzurumda yerin kalır deyip ve bir an durdurmayıp Hazreti Osman'ın huzuruna gönderdi. Rukiye de emri şerifine uyup aceleyle geri evine geldi. Kapıya el vurdu. Baktı ki kapı kapanmış. Kapıya vurdu. Hazreti Osman içeriden seslendi ki kimdir? Hazreti Rukiye dedi ki bu zayıf hanımındır. Hazreti Osman aceleyle kapıyı açtı, özür dilemek istedi. Hazreti Rukiye razı olmayıp mübarek ayaklarına kapanmak istedi. Hazreti Osman mani olmak istedi. Hazreti Rukiye razı olmadı. Elbette babam hazretlerinin emrini yerine getirmeyince içeri girmem deyip mübarek yüzünü Hazreti Osman'ın ayaklarına sürüp ve özür diledi. Ondan sonra Hazreti Osman secde-i şükür edip dedi ki, ey Resulullah'ın kerimesi, madem ki baban sana böyle nasihat etti, ben de Allahu Teala'nın aşkına ve babanın hürmetine haremimde olan cariyeyi azat ettim dedi. Menakıb-ı ciharı yarı güzün. İbretli bir hikaye. Gül veren elde gül kokusu kalır. Zaman zaman bu konuya takıldığımı biliyorsunuz. Çünkü aynı insanı seven iki kişinin gelin ve kaynananın geçimsizi bana çok garip geliyor. Ayrıca bu yüzden hayatın zehir olduğunu izlemekten acı duyuyorum. Bu konuda hepinize eski bir Çin hikayesini paylaşmak istiyorum. Lili gelin olup Çin geleneklerine uygun biçimde kaynasının evine taşınmıştı. Fakat kısa bir süre sonra kaynasıyla arasında geçimsizlik başladı. Çünkü kişilikleri tamamen farklıydı ve birinin ak dediğine diğeri kara diyordu. Genç gelin ayrı bir eve taşınmak için nabız yoklayınca ortalık ayağa kalktı. Hiçbir gelin kaynasının ayrı ev açamazdı. Çin gelenekleri buna asla izin vermiyordu. Lili mecburen vazgeçti. Kendini bastırıp kaynasıyla oturmayı sürdürdü. Fakat hayat gitgide çekilmez oluyordu. Hele de eşinin hali perişandı. Annesiyle karısı arasında tükeniyordu. Hayat üçü içinde cehennem azabına dönmüştü. Genç gelin çaresizlik içinde kıvranırken aklına çılgın bir fikir geldi. Kaynasını zehirleyecekti fakat bunu kimseye fark ettirmeden yapmalıydı. Doğruca babasının eski bir arkadaşı olan ihtiyar bir aktara koştu ve planını anlattı. Peki diyen yaşlı baharatçı ona bitkilerden bir şurup hazırladı. Bu dedi, etkisi 3 ay içinde görülecek bir zehirdir. 3 ay boyunca her gün azar azar kaynananın yemeğine karıştıracaksın. Parmağını havaya kaldırarak devam etti yaşlı Çinli aktar. Kaynanan öldüğünde kimsenin senden kuşkulanmaması için 3 ay boyunca kaynana çok iyi davranmalı, bir dediğini iki etmemelisin. Kadıncağız 3 ay sonra nasıl olsa ölecek, bari gözü arkada kalmasın. Tamam diyen Lili sevinç içinde eve döndü ve yaşlı baharatçının dediklerini aynen uygulamaya koyuldu. Kaynasına her gün çok güzel yemekler pişiriyor, o güne değin hiç olmadığı kadar da iyi davranıyordu. O kadar iyi davranıyordu ki kaynası geline yaptıklarından dolayı pişman olmaya başlamıştı. Gelini haksızlık ettiğini düşünüyordu. Birkaç gün için o da değişip iyileşmeye karar verdi. Artık o da geline çok iyi davranıyordu. Böylece aileye dirlik ve düzen gelmişti. Herkes çok mutluydu. Özellikle Lili'nin eşi bu değişimden son derece memnundu. Annesiyle karısı arasında öğütülmekten kurtulmuştu. Fakat zehir etkisini gösterip kaynana ölünce ne olacaktı? Genç gelin yaptıklarından pişman bir vaziyette aktar dükkanının yolunu tuttu. Babasının dostu olan yaşlı aktarı tekrar buldu. Kaynası için bir panzehir yapmasını rica etti. Artık ölmesini istemiyorum. Lütfen verdiğiniz zehrin etkisizleştirecek bir panzehir hazırlayın. Lili konuşurken ağlıyordu. Yaşlı baharatçı karşısında ağlayarak konuşan genç gelini gülümseyerek dinledikten sonra sordu. Neden artık kayınvalidenin ölmesini istemiyorsun? Oysa buraya ilk geldiğinde çok kararlı görünüyordun. İstemiyorum çünkü, dedi Lili gözyaşlarını silerek. O çok değişti artık, eskisi gibi aksi değil. Benim ak dediğime kara demiyor. Evin içinde gülümseyerek dolaşıyor. Bana kızım diye hitap ediyor. Anlayacağınız ey babamın dostu, evde her şey yolunda. İhtiyar baharatçının gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. Demek işler yolunda. Birbirinize artık zıtlaşmıyorsunuz. Asla, dedi genç gelin. Zıtlaşmak şöyle dursun, çok seviyoruz birbirimizi. Biraz görmesek özlüyoruz. Ve artık onun ölmesini istemiyorsun. Asla. Karınım o kadar seviyorum ki ölürse dayanamam. Bu benim başıma gelebilecek en büyük felaket olur. Yaşlı aktar uzun sakalını çekiştirdikten tane tane konuşmaya başladı. Ey benim eski ve iyi dostumun kızı Lili. Olan bir şuruptu. Ondan yemeğine katarak sadece kaynananın iştahını artırabildin. Derin bir nefes aldıktan sonra devam etti. Gerçek zehir senin beynindeydi. Adı peşin hüküm ve nefretti. Zaten nefret peşin hükmün çocuğudur. Bir beyne yerleştiler mi, beyindeki tüm iyi şeyleri öldürürler. Kaynanana iyi davranınca beynindeki zehirlerden kurtuldun. Kaynanan da senin iyi davranışların sayesinde kendi beynindeki zehirlerden kurtuldu. Sana iyi davranmaya başladı. Peşin hükümle birlikte nefret dağıldı gitti. Yerlerine sevgi geldi. Sonuçta olmanız gerektiği gibi ana kız oldunuz. Eski bir Çin atasözü şöyle der. Gül veren elden gül kokusu kalır. Yavuz Bahadıroğlu, Vakit. Bazı yabancı meşhurların evlilik üzerine sözleri. Aile hükümdarların bile giremediği bir kaledir. Emerson. Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur. Oscar Wilde. İnsan ömrünün en önemli olayı iyi bir eş seçimidir. Drossus. Evlenen insan üzülebilir. Evlenmeyen ise muhakkak üzülecektir. Hint atasözü. Akıllıca bir evlilik yapmak istiyorsan kendi denginle evlen. Ovidius. Her şeyde olduğu gibi evlilikte de iç rahatlığı zenginlikten üstündür. Molière. Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Foster Wood. Benim düşünebildiğim en mutlu evlilik sağır bir erkekle kör bir kadının evlenmesidir. Calvin Coleridge. Evlenirken kör olanın evlendikten sonra gözleri açılır. Jackie Gleason. Ne pahasına olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Yok, fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz. Sokrates. Evlenme kafese benzer. İçindekiler çıkmak için, dışındakiler girmek için uğraşırlar. Lord Mary Montagu. Evlilik hayatında ara sıra kavga faydalıdır. Çünkü insanlar ancak böyle birbirlerini anlarlar. Goethe. Kadın evlenince iradesini, erkek de bencilliğini bırakmalıdır. Honoré de Balzac. Kadın kocasını daha az sevmeli fakat daha çok anlamalı. Erkek karısını daha çok sevmeli fakat anlamaya çalışmamalıdır. Oscar Wilde. Bir erkek karısının vücudunu sıcak değil, gönlünü hoş tutmak için kürk manto satın alır. Seymour Hikes. Kocaların düştükleri biricik hata evli olduklarını unutmalarıdır. Lady Effingham. Evliliği sürdüren vücut değil ruhtur. Popilis Cyrus. İyi bir kadınla evlenmek fırtınada sakin bir liman, kötü bir kadınla evlenmek ise sakin bir limanda fırtınadır. G. Petit Sani. Evlendikten sonra karınızın sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek isterseniz şimdi erkek kardeşiyle nasıl konuştuğuna bakın. G. J. Neteu. Kadınlar pek iyi bilirler ki ne kadar boyun eğmiş görünürlerse erkeklerini o kadar iyi idare ederler. Michel Leff. Bir kömürcünün nikahlı karısı bir prensin metresinden daha yüksektir ve saygıya daha layıktır. Gigi Rassusau. Birçok kadınlar filancanın karısı diye anılmak için evlenirler. Mabil Ras. Kızın iyi bir evlilik yaparsa bir oğul kazanırsın, yoksa kızını kaybedersin. George Bernard Shaw. Evlenme boşanması sırf kadınların elinde olsaydı bir tek nikah sağlam kalmazdı. Dostoyevski. 26. ayrımın sonu. Sayfa 347.